Evet sayın izleyicilerimiz, bugün de bedenimizdeki ayetler programıyla beraber birlikteyiz. Bugün çok kıymetli bir hocamız var inşallah. Sayın Profesör Doktor Muzaffer Gülyurt hocamız, ortodonti uzmanı, eski AK Parti 22 ve 23. dönem milletvekili. İnşallah bugün bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum. Sağ
Nasılsınız
olun.
Hocam, iyi misiniz?
Çok teşekkür ederim. İyiyim. Hamdolsun, sizler de iyisiniz.
Maşallah iyiyiz. Şeref verdiniz. Teşekkür ederiz.
Estağfurullah. Allah razı olsun.
Hocam herkesin herhalde merak edeceği konu, ortodonti nedir? Ortodonti deyince ne anlamamız gerekiyor?
Evet. Konuya ortodontiden başladınız ama ben izin verirseniz bedenimizdeki ayetler
Tabii
konusunda
buyurun.
biraz şey yapmak isterim, konuşmak isterim. Bir kere bu program, bu isimle çok çok mükemmel bir program.
Maşallah.
Bedenimizdeki ayetler ismi bir kere son derece güzel oturmuş. Onun için sizi tebrik ediyorum.
Teşekkür ederiz.
Ortodonti sordunuz, ona değineyim. Ondan sonra diğer konulara izninizle geçmek isterim.
Evet.
Ortodonti malum insan bir ayetse bütünüyle insanın ağzındaki dişlerin düzenli bir şekilde, düzgün bir şekilde sıralanmasını, dişlerin birbirleriyle olan ilişkilerini, dişlerin çeneyle olan ilişkilerini ve çenelerin de yine birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen ve buradaki düzeni tespit eden, onun düzenin dışına çıkmış, yanlış problemler ortaya çıkarmış olan vakaları da tedavi eden diş hekimliğinin bir bilim dalıdır.
Evet.
Burada tabii dikkat ederseniz hep düzenden, düzgünlükten bahsettik. Bu halde baktığınız zaman dişlerimiz, bütün vücudumuzun, bütün organlarımızda olduğu gibi son derece düzenli, düzgün ve olması gereken en mükemmel şekliyle yaratılmıştır.
Evet.
Bu herhangi bir sebeple bir şekilde bozulduğunda işte ortodonti o bozulan vakaları normaline getirmeye çalışan, düzeltmeye çalışan bir bilim dalı. Aslında Allah onu mükemmel yaratmış, düzgün yaratmış. Ama bazen bilhassa da insanların kendi eksikleri, kusurları, yanlışları sebebiyle bozulmalar meydana gelebiliyor ve o bozuklukları da bizler tedavi edip düzeltmeye çalışıyoruz.
İyi maşallah.
Şimdi ortodontiden bahis açılmışken, yani oradaki düzenden de bahsetmişken şunu ifade etmek isterim. Bizim dişlerimizi kapanış haline geldiğinde çiğnemek için, fonksiyonel konuşma yapmak için, işte emme fonksiyonu yapmak için vesaire fonksiyonel görevlerini yerine getirirken alt ve üst çene dişlerinin karşılıklı bir dizilişi vardır, bir kapanış ilişkisi vardır. İnsanlar, bilim adamları yaptıkları çalışmalarda dişlerin bu kapanış ilişkisinde bile çok güzel özellikler tespit etmişler ve bunu 6 tane altın anahtar diye ifade ediyorlar. Yani öylesine mükemmel bir diziliş var ki bunun altın değerinde, anahtar hükmünde ifade etmişlerdir bilim adamları. İşte bu altın değerindeki dişlerin kapanış ilişkisi, dizilişi bozulduğu takdirde ortodontistler bunu düzeltmeye çalışıyorlar. Ne kadar düzeltebilirlerse o kadar da kendilerini başarılı olarak kabul ederler. Gerçekte orada zaten bir düzen var, bir güzellik var ve o güzellik işte bedenimizdeki ayetlerden bir tanesidir.
Maşallah. Allah bedenimizi son derece mükemmel yaratıyor. Hastalıkları vesile ederek de bu mükemmelliğin farkına varmamızı, onun değerini anlamamızı inşallah vesile etmiş
Bir
oluyor
kıyas
hastalıklara.
olması
Evet.
açısından. Şimdi tabii siz çok güzel ifade ettiniz. Allah bedenimizi çok güzel yaratmış. Şimdi bu arada baktığınızda mesela sizin programın konusu olan ayetler. Şimdi ayet deyince tabii iki türlü ayet var. Bir Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da göndermiş olduğu ayetler. Bunlar sözlü ayetlerdir. Allah'ın kelam isminden, kelam sıfatından gelen ayetler. Ama onun dışında bütün dünyadaki ayet, mahlukat da ayettir. Bunlara da kevni ayet deniyor. İşte uzay sisteminden tutunuz, güneş sistemi, aylar, yıldızlar, yer altındaki oluşan hadiseler, yer toprak üstünde olanlar, denizin altında, denizin üstünde vesaire bunların hepsi birer ayettir. Nitekim Allah Kur'an-ı Kerim'de de ilk ayet olarak gönderdiğinde hani malumanız
Evet.
işte İkra bismi rabbikellezi halak diyor. Yani seni halk eden Rabbinin adıyla oku emrini ayetini gönderiyor. Şimdi Rabbinin adıyla okudan maksat o bildiğimiz sadece Kur'an-ı Kerim'i okumak değil. Evet, onu okuyoruz. Ama kainat kitabını da okumak. İşte insan da bir ayetse bunu da okumamız lazım. İşte ilim gerçek manada orada. Bakınız, ben size şöyle bir misal vermeye çalışayım. Şimdi bütün insanlar, Hazreti Adem'den beri bugüne kadar geldiğimizde bütün insanların hepsi aynı şekilde yaratılmış. Hepsinde bir tane baş var, iki tane göz var, iki tane kulak var, bir burun, bir ağız var, iki tane kolu var, iki tane ayağı var. Bütün insanlarda hep aynı şey var. Bu işte Allah'ın birliğini, vahdaniyetini gösteriyor. Bunun içinde de her bir insanda ayrı ayrı özellikleri taşıyan, Allah'ın birliğini gösteren özellikler var. Buna da ehadiyet diyoruz. Yani vahdaniyet de ehadiyet ikisinin birbirinden farklı. Bütün insanlar aynı özelliklere sahip olarak yaratılmış. Allah öyle yaratmış. Ama arkasından her bir insanda da bir diğerinde olmayan farklı özellikler koymuş. O da onun ehadiyetini gösteriyor. Mesela bunlardan biri nedir? Parmak izidir.
Evet.
Hiçbir insanın parmak izi bir diğerine uymaz. Bizim mesleğimizde, branşımıza geldiğimiz zaman ağız içinden bakıp da muayene ettiğinizde hastalarınızı, damak ortasındaki bir takım böyle şeyler vardır, kırımlar vardır. Biz onlara mukoza pilileri deriz. Onların o kıvrımları, o eğrilikleri her insanda farklıdır. Hiçbir insanınki bir diğerine benzemez. Aynen parmak izi gibi.
Damakta da ayrı bir iz var.
Damakta da ayrı bir iz var. İşte burada bu şunu gösteriyor. Demek ki orada bir ilim var. Yani bugüne kadar milyarlarca insan gelmişse Hazreti Adem'den bugüne kadar, hiçbirininki bir diğerine benzemiyorsa, o zaman bu ne demektir? Bütün oradaki o parmak izlerini, damaktaki şeyleri ilminde hepsini bir arada tutan, bilen bir zat var ki bir sonrakini bir öncekine hiç benzemeyecek şekilde farklı halk ediyor, yaratıyor. O halde burada bir evrimden bahsedilemez. Eğer evrim olsaydı aynı özelliklerin bir sonrakinde de devam evet. ettiğini görebilirdiniz. Ama burada öyle bir şey yok. Çok farklı şeyler var. Dolayısıyla bu neyi gösteriyor? Allah'ın ilmini gösteriyor.
Maşallah.
İşte bizim okuduğumuz ilim yani bunu tespit etmemize yarar. İşte buradan baktığınız zaman ilim, yani kelam ilmindeki büyüklerimiz, alimler bunu manayı harfi olarak ifade ediyorlar. Malum bütün işte önümüzde çok güzel bir çiçek var. Bakınız mesela çiçeklerin rengi farklı. Biri kırmızı, biri sarı, biri yeşil, biri beyaz işte vesaire. Her birinin bir şekli var, her birinin bir güzelliği var. Şimdi burada bir şekil farklılığı varsa o zaman bunu tasarlayan bir tasarımcı var. İşte Allah'ın Musavvir yani. İsmini orada okuyoruz.
Evet, maşallah.
Bir güzellik var, çiçeğin bir güzelliği var, gözümüze hoş geliyor. Allah'ın o zaman Müzeyyin ismini orada görüyoruz. Her bir çiçeğin şekli farklı, o zaman Alim ismini görüyoruz. Ona onu yapabilme gücünün olduğunu görüyoruz. O zaman Kadir ismi Cenab-ı Hakk'ın tecelli etmiş.
Maşallah.
Ve herkese böyle baktığınız zaman bir çiçekte Allah'ın bütün isimlerini görebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz işte botanik ilmi okuyan bir bilim adamı bu şekilde görecek, bu şekilde okuyacak. İşte buna manayı harfi deniyor.
Evet.
İşte tıp bu eğitimi alan, tıp ilmi yapan birisi de hangi alanda eğitim görüyorsa o şekilde okuyacak. Ben diş hekimiyim, diş hekimliği alanında profesör oldum ve o zaman ben bunu böyle okumalıyım. İşte göz hekimi gözü okumalı. Kalple ilgilenen kardiyoloji uzmanı kalbi böyle okumalı. O halde bütün bedenimizde sizin de ifade ettiğiniz gibi ki ve programınıza isim olarak koyduğunuz bu güzel
ayetler.
İsim ayetler bütün vücudumuzun her tarafında her biri bir ayrı ayettir ve her biri o ayeti yaratıcısı olan Cenab-ı Hakk'ı göstermektedir.
Maşallah hocam, ağzına sağlık, çok güzel ifade ettiniz. Evrim teorisine de değindiniz. O zaman biraz daha evrim teorisini ben biraz daha açalım diyorum. Çünkü siz özellikle ortodonti, yani diş dokusu üzerinde son derece uzman bir isimsiniz.
Estağfurullah.
Evrim teorisi malum her şeyin tesadüflerle başlayıp tesadüflerle devam eden diyalektik üzerine kurulu. Yani güçlü olanın hayatta kaldığı ve zayıf olanın elendiği ama bir iradenin ve şuurun olmadığı tamamen bir mücadele ve onun üzerinde bu mücadeleyle galip gelenlerin üzerine kurulu olan şuursuz bir sistem olarak atfedilir. Fakat bilim, sizin de ifade ettiğiniz gibi, evrim teorisinin her dalıyla tümüyle karşısındadır. Ve özellikle 21. yüzyılda geldiğimiz bu aşamada her bilim dalı ayrı ayrı evrimin neden olmayacağını bize birer birer göstermektedir. Ve yani bir biyolog kendi dalında evrimin olmayacağını çok iyi anlar. Bir diş uzmanı kendi dalında, bir kardiyoloji kendi dalında ve türlü türlü her bilim dalının mensubu aslında evrimin neden olmayacağını okumaktadır. Çünkü her okuduğu bilim ona Allah'ın ayetlerini göstermektedir, sizin de söylediğiniz gibi. Allah nitekim ayette şöyle buyuruyor, şeytan Allah'a sınırım, Gâşiye suresi 17. ayette. Bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı diyor Allah. Yani deveye bakmamızı, onu araştırmamızı, mikroskoplarımızda, elektron mikroskoplarımızda, biyologlarımızda ve diğer bilim adamlarımızda bütün oradaki ayetlerin açığa çıkartılmasını Allah emrediyor. Başka bir ayette ondan ancak gereği gibi ilim sahipleri korkar diye buyuruyor. Nitekim din bilimi emrediyor. Çünkü bilimin açıldığı kapı, sizin de söylediğiniz gibi, Allah'ın varlığı, Allah'ın yaratma sanatı inşallah. Şimdi o zaman dişle ilgili biraz ayrıntılara biraz daha girebiliriz inşallah. Diş dokusunun kendine has çok önemli özellikleri var. Olmazsa olmaz ve geri dönüşü olmayan çok hassas noktaya sahip. Evet. Mesela ilk başta üst çene ve alt çenedeki dişlerin tam bir uyum içerisinde kapanabilmesi bile çok önemli, 6 altın orana ancak mümkün olabiliyor. Dişin kendine has dokuları var. Mesela mine tabakası o kadar sert ki dünyada elmastan sonraki en sert malzeme. Vücutta böyle bir doku var. Evet. Ve mine tabakası kendi embriyolojik gelişiminde ameyoblast hücreleri tarafından üretilip daha sonra bunu üreten hücreler yok oluyorlar ve mine tabakası oluştuktan sonra bir daha vücut ona hiç dokunmuyor. Yani en baştan tam ve eksiksiz olduktan sonra olması lazım ki fonksiyonel olsun. Yoksa ona vücut daha sonra müdahalede bulunmuyor. Hocam, ben böyle bir giriş yapmış olayım. Buyurun. Siz oradan
aslında, çok teşekkür ederim. Yani siz de bir ortodontist kadar, bir diş hekimi kadar konuya vakıf olduğunuzu çok güzel ifade etmiş oldunuz. Şimdi gerçekten tabii insan vücudunun tamamında olduğu gibi dişlerimizde de gerçekten çok büyük bir mükemmelliyet var. Ben acizane üniversitede öğretim üyeliği yaptığım dönemde ortodonti derslerini anlatırken ortodontinin biyolojik temelleri adıyla bir dersimiz vardı. O konuyu da yıllarca anlattım. Orada insanın embriyonal hayatta, yani döllenme hadisesinden sonra doğuma kadar prenatal dönemdeki gelişimini, doğduktan sonra postnatal dönemdeki de erişkin kahil halini alıncaya kadar olan tüm gelişimini ders olarak anlatıyordum. Şimdi intrauterin hayatta, yani doğum öncesi dönemde insanın meydana gelişine, oluşumuna baktığınız zaman işte iki tane erkek ve dişi hücresi bir araya geliyor. Döllenme hadisesi mi oluşuyor ve ondan sonra o döllenmiş yumurta hücresi hemen bölünmeye, çoğalmaya başlıyor. İşte önce iki yapraklı, sonra üç yapraklı embriyonal disk dediğimiz bir yapı meydana geliyor ve bu üç yapraklı embriyonal diskten işte endoderm, mezoderm, ektoderm dediğimiz bu üç tabakadan bütün organlarımız, bütün dokularımız meydana geliyor.
Evet.
Şimdi dişler de bunlardan bir tanesi ve bu dişler mesela ektodermden meydana geliyor. Vücudun diğer bazı organları gibi ektoderm tabakası dişlerimizin de oluşmasını meydana getiriyor. Aslında embriyonal hayatta embriyon oluştuktan sonra tamamen yumuşak doku olarak oluşuyor ve onun bazı yerlerinde sert dokuların meydana geleceği yerlerde bir takım kemikleşme merkezleri, osteofikasyon merkezi oluşuyor ve oradan kemikler meydana geliyor. Bazı yerlerde doğrudan doğruya kemik oluyor. Direkt osifikasyon diyoruz, direkt kemikleşme. Bazı yerlerde indirekt oluyor. Yani önce kıkırdak oluyor, sonra kemik oluşuyor. Tabii bu da bir hikmete binaen.
Evet.
Yani niye bazı, madem doğrudan doğruya kemikleşme imkanı var, o zaman bütün kemikler direkt kemikleşsinler.
Yani.
Halbuki bir kısmı direkt, bir kısmı indirekt oluyor. Demek ki burada bir hikmet var. Hikmet varsa o zaman hakim isminin tecellisi olarak gerçekleşmişse bir hakim olan Cenab-ı Hakk'ın varlığını görüyoruz. Bu bir tesadüf olamaz. Bu bir denk, böyle bir araya gelmeyen o dokuların, organların veya şeylerin, elementlerin bir araya gelmesi oluşacak bir şey değil. Size ilginç bir şey söylemek isterim. Bunu öğrencilerime de zaman zaman derslerde anlatırdım. Bu sert dokuların sertliğini kazandıran kalsiyum elementidir. Kalsiyum malum çocuğun uterus aracılığıyla anne karnından almış olduğu kan yoluyla aldığı kanın içerisindeki kalsiyumdan gerçekleşir.
Evet.
Şimdi vücudumuzdaki sert dokulardaki sertliği kazandıran kalsiyumdur. Tırnağımız sert bir dokudur. Ama onu bir makasla kesebiliriz. Kemiğimiz daha serttir. Onu fazla makasla falan kesemezsiniz. Ondan biraz daha yumuşak olan kıkırdak vardır. O da bir sert dokudur ama kemikten daha yumuşaktır. Gelelim dişimize. Dişimiz de sert bir dokudur. Dişin minesinin sertliği ayrıdır. Dentin tabakasının sertliği ayrıdır. Hatta sementin sertliği ayrıdır. Şimdi bütün bu sertlik derecelerini kazandıran kalsiyum. Ben öğrencilere bazen derdim ki bu kalsiyum ne kadar akıllı bir element ki dişe, minesine o sertliği kazandırıyor. Sizin ifade ettiğiniz gibi elmasla dahi kesemiyoruz. Elmasla ancak kesiyoruz. Çelik filezi dokundurduğunda çelik düzleniyor ama dişin minesine hiçbir şey olmuyor. O kadar sert mine tabakası. Peki bu elması, yani bu sertliği kazandıran kalsiyumun böyle bir özelliği, böyle bir gücü var mıdır? Kalsiyum ne kadar akıllı olursa olsun bunu yapabilecek bir güçte midir? Elbette ki değil. O halde minedeki o sertliğin öyle olması gerektiğini bilen bir ilim sahibi mineye, kalsiyuma o şekilde bir sertlik verme özelliği kazandırıyor. Kemikte ne kadar sertlik gerekiyorsa oradaki kalsiyuma onu özelliği veriyor. Tırnaktakine de o özelliği veriyor. O halde burada bir ilim var. Ve bu ilmin sonucunda o ilmin sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın var olduğunu görüyoruz. İlim sahibi olan Allah. İşte buna büyük zatlar, alimler, kelam ilmi sahipleri manayı harfi diyorlar. Yani o harf kendisi bir harftir ama o tek başına bir anlam ifade etmez. Ama o harf katibini gösterir. Yani katibini gösterir derken şimdi vücudumuzdaki her şeyi bir harf olarak düşünün. Kalsiyumun verdiği mine bir harftir. O katibini gösterir, yaratıcısını gösterir. Orada bir ilim var, bir şekil var. Yani Allah'ın bütün isimlerini orada tecelliyatını görebilirsiniz.
Maşallah.
Bunu gördüğünüz zaman o zaman artık evrimden bahsetmek bir akılsızlıktır. Yani ilim sahibi, gerçek ilim sahibi olan insan evrim diye bir şeyi kabul edemez. Çünkü her şey yaratılmıştır. Malum yaratılış da iki şekilde oluyor. Bir ibda, ikincisi inşa. İbda bir şeyin hiç yoktan var edilmesi. Başlangıçtan var edilmesi. Yoktan var etmek. İnşa da var olan bir şeyin sonradan tekrar çoğalması. Şimdi İbda ve inşa Cenab-ı Hakk'ın işidir. İnsanların, kulların veya herhangi bir cansız elementlerin işi değildir. O bakımdan biz olaylara baktığımız zaman her şeyin Allah'ın takdiriyle, Allah'ın ilmi ve iradesi, kudreti dairesinde yaratıldığını görüyoruz. Ve buradaki bir takım değişikliklerin olması da bir evrim olarak ifade edilemez. Çünkü her varlık kendi özelliklerine göre yaratılmıştır. Yani insan insandır, işte maymun maymundur, işte diğer varlıklar da kendisi neyse o özelliği taşımaktadır. O evrime uğrayıp da işte insan olmuştur şeklindeki ifadeler tamamen ilmin dışında olan şeylerdir. Hiçbir ilmi gerekçesi dayanağı olmadan söylenmiş birer teoridir. İnsanların ortaya koyduğu bir teori. Ama Allah'ın ortaya koyduğu bir kitap var. Evet. Bu kainat kitabı var ve Kur'an var. Biz onları okuduğumuz zaman gerçeği orada çok daha rahatlıkla görebilmiş oluyoruz.
Evet, maşallah. Hocam, gerçek bir bilim adamına bir örnek de inşallah sizin yanınızda. Francis Collins var. Dünyada İnsan Genom Projesi'nin başkanıydı. Onun kendi ağzından bir ifadesi var. Onu okumak istiyorum. Laboratuvarda çalışırken Allah'ı hissettim. Kesinlikle bizden daha büyük bir güç var ve ben ona inanıyorum. Bu insan son derece titri olan ve çok fazla sayıda bilimsel deneye katılmış ve sizin dediğiniz gibi Allah'ın yaratma tecellilerini laboratuvarda gözleriyle görmüş bir insan ve sonunda Allah'a inandığını, buna da bilimsel delillerinin inancını kuvvetlendirdiğini inşallah söylüyor. Bediüzzaman Hazretleri iman hakikatlerinin kainatta her şeyden daha öte olduğunu bildiriyor inşallah. Dolayısıyla bilimsel gelişmeler ve bilimsel bulgular bizi hep Allah'a daha yakınlaştıran, manayla objektif bakan, vicdanla bakan herkes için Allah'a olan imanını arttıran birer konu olmuş oluyor. Mesela dişe yine dönecek olursak, herkes genelde birçok hani bilmeyen kişi, benden başta öyle biliyordum. Dişlerin, her bir dişin çene kemiklerine saplı halde, tutturulmuş halde olduğunu biliyordum ben. İnsanlar da genelde öyle zannediyor. Halbuki diş oluşurken adeta bir bitkinin tohumu gibi içerisinde böyle katman katman olan ve her bir katmanın da ayrı bir özelliği olacak şekilde, yani bir tomurcuk, yani diş tomurcuğu diye geçiyor en başta. Oradan gelişip büyüyerek deriyi üst taraftan yırtarak belli bir mesafeye kadar yükselen bir bitki gibi diş gelişiyor. Dibinde, kökünde de aslında çeneye kemikle temas etmiyor. Değil mi hocam? O konuyla aslında biraz detay alırsak.
Tabii siz gerçekten konuya çok vakıf olarak bir hazırlık yapmışsınız. Tebrik ediyorum. Sizin ifade ettiğiniz gibi, yani biraz önce verdiğiniz o bilim adamından örnekle hareket edecek olursak, aslında bilim adamları var olan bir şeyden yaptıkları araştırmalarla, Ar-Ge çalışmalarıyla var olanı tespit ediyorlar. Ve bir takım ünvanlar alıyorlar, işte doçent, profesör vesaire. Hatta ödüller alıyorlar, işte Nobel ödülleri vesaire gibi. Bunlar aslında bir şey yoktan var etmiyorlar.
Evet.
Yoktan var edilmiş, var olan bir şeyi bulup ortaya çıkardıkları için bu büyük ünvanları kazanıyorlar.
Nobel ödülü alıyorlar.
Nobel ödülü falan alıyorlar. Aslında gerçek manada esas yaratıcı olan Allah Celle Celaluhu, o bunu halk etmiş, yaratmış. Biz o yaratılmış olan, o mükemmel varlık üzerinde bilmediğimiz bir şeyi bilecek hale geldiğimizde çok büyük ödüller ve ünvanlar kazanmış oluyoruz. Ya yoksa biz kendimizden bir şey yapmış da değiliz. Dolayısıyla bu manada baktığımız zaman hakikaten Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü, Allah'ın kudretini insan görüp işte orada Allahu Ekber deyip, yani bir yerde Allah'ın büyüklüğü karşısında kendi acizliğini, küçüklüğünü hissetmesi lazım. Gerçek ilim budur. Şimdi gelen diş konusuna, tabii siz oraya çok güzel temas ettiniz. Şimdi dişlerin tabii sürmesi ile alakalı birkaç teori var. İşte çene kemiği içerisinde sizin de dediğiniz gibi diş tomurcukları oluyor. Önce süt dişleri oluyor, 20 tane. Alt üst 10 evet. tane de 20 tane. Sonra bu 20 tane dişin altında 20 tane diş tomurcuğu oluyor. Onların yerine daimi dişler olarak onlar çıkıyorlar. Onların arkasında da 6 yaşında, 12 yaşında ve 20 yaşında çıkan, ama onların üzerinde süt dişi yoktur, dişlerin tekrar tomurcukları oluyor ve bunlar günü geldiği zaman, zamanı geldiğinde herkes kendisi diş kavisindeki yerini alıyorlar. Şimdi hepsi de sırasını biliyor. Hiç kimse diğerinin sırasına tecavüz etmiyor yani.
Evet.
Burada da bir düzen var.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ay ve güneş arasında hani eşşemsü vel kamer bi husban diyor. Güneş ve ay bir hesap üzerine halk ettim diyor, halk edilmiştir diyor.
Evet.
Ve orada bir hesap varsa, bir mühendislik ilmi varsa burada da var aslında. Dolayısıyla dişler bu şekilde sürüyorlar. Ha bunu biz bir takım bilim adamları bir takım teorilerle izah etmeye çalışıyor. İşte her bir teori kendine göre izah ediyor. Diş şundan dolayı sürüyor şeklinde ifade ediyorlar. Sizin ifade ettiğiniz gibi kök gelişimi oldukça diş oklüzal dediğimiz ağız içine doğru yükselmeye başlar. Yükselir yükselir ve bir noktada, bu arada üzerindeki süt dişinin kökü de eriyor, rezorbe oluyor. O düşüyor, onun yerine o geliyor. Yani biri gidiyor, öbürü gelmiş oluyor.
Sıra
son
ya.
Derece mükemmel bir sistem. Tabii bu sistemi biz bozduğumuz zaman, o sistemde bir takım problemler ortaya çıktığı zaman, işte bizler ortodontistler olarak ona müdahale edip eski bozulmuş olan sistemi normale getirmeye çalışıyoruz. Bizim yaptığımız da bu. Yoksa farklı bir şey yapmış değiliz. Şimdi oradaki o dişin sürmesiyle alakalı hakikaten o teoriler sadece teori. Onu açıklamaya çalışan şeyler, ama gerçek manada tam bir açıklama da bugüne kadar yapılmış değil açıkçası.
Evet.
Hani tomurcuğun üzerinde gubernakulum dentis denilen bir tabak oluşuyor ve o rehberlik ediyor ve o rehberlik sayesinde diş de yavaş yavaş mukozaya doğru yükseliyor ve neticede mukozayı açarak diş ağızdaki yerini almış oluyor şeklinde ifade ediliyor ve bu arada kökler de gelişmiş oluyor. Tabii diş sürdükten 3 yıl sonra da kökü kapanıyor. 3 yıl içerisinde kapanmış oluyor. Şimdi bunlar tabii bizim sadece oradaki var olanı bildiğimiz, tespit ettiğimiz bilgiler. Ama biz kendimizden bir şey yapmış değiliz. Tabii burada bu açıklamayı yaptıktan sonra yani bir şey olarak dişlerin sürmesinin yanında dişlerin eksik olması, fazla olması da zaman zaman görülebiliyor. Normalde diş eksikliği anomalileri de var. Artı dişler de var. Fazladan olan dişler de var. Bunlar da bir takım genetik faktörler oluşabilen anomalilerdir. Biz onları tedavi ederek düzeltmeye çalışıyoruz ki işte Allah'ın yaratmış olduğu o düzgün dişlerin yerlerine gelmesine yardımcı olmak. Bizim yaptığımız şey şu. Tabii dişin üzerine gelen kuvvetlerden bahsettiniz evet. Siz biraz önce. Tabii dişler minne tabakası olarak kendisi çok sağlam olduğu gibi dişler alveol kemiği veya çene kemiği içerisinde de biraz önce sizin dediğiniz gibi saplanmış gibi de ben hep onu şöyle anlatırdım öğrencilere derste. Yani bir diş bir çivinin tahtaya çakılı olduğu gibi çene kemiği içinde çakılı duran bir
değildir.
Şey bir çivi şeklindeki bir organ değildir. Diş ile çene kemiği arasında alveol arasında periodontal ligamentler adını verdiğimiz ligamentler var. Onlar adeta bir amortisör vazifesi görürler.
Maşallah.
Çiğneme esnasında dişlerin üzerine gelen kuvvetleri o ligamentler aracılığıyla alveole ve çene kemiğine iletirler. Ve çene kemiğinde de Mayer ve Kulman adlı iki mühendisin yapmış olduğu çalışma sonucunda tespit etmişler. Kemikteki trabeküler düzen öylesine mükemmel dizilmiş ki o gelen kuvvetler o kuvvet çizgileri aracılığıyla o çene kemiğinde öyle bir çizgi yok ama trabeküler düzenin dizilişi o bir çizgi halinde o kuvveti tamamen elimine ediyor ve insanlar hiçbir şey hissetmiyor. Bir dişin üzerine gelen kuvvetin ortalama yani 250 ile 300 kilogram arasında olduğunu
maşallah.
Herhalde düşünürsek çok büyük bir kuvvet olduğu ortadadır. Hatta ben bu anlaşılsın diye bazen yine derste öğrencilere şöyle anlattırdım. Mandibülayı çıkarsak şöyle ortaya koysak.
Alt çeneyi.
Yani mandibula diyoruz. Üzerine de 300 kilogram ve 200 kilogramlık bir yük koysak herhalde ufanır.
Evet.
O kadar yükü taşıyamaz yani. Ama insan çiğnerken bu kadar kuvveti farkında olmadan o kuvvet çizgileri aracılığıyla bütün organizmaya yaymış oluyor. Ve dolayısıyla biz hiç farkında dahi olmuyoruz. İşte bu da oradaki mühendislik ilmini evet. gösteriyor. Ha bunu kim bulmuş? Mayer ve Kulman adlı iki mühendis araştırmış, bulmuşlar. Ve onların adları verilmiş. Halbuki orada var olan bir şeyi bulmuşlar. Kendileri bunu icat etmemişler. Dolayısıyla biz buradan baktığımızda Allah'ın kudretini, gücünü, ilmini, iradesini evet. ve ne kadar mükemmel yaratmış olduğunu görüyoruz. Ve işte onun karşısında bu ilim bize Allah'a inancımızı artırmış oluyor. Ve onun karşısında acizimizi de görmüş oluyoruz. Tabii ki ona karşı da tabii şükrümüzü de ifade etmeye gayret ediyoruz.
Maşallah
etmemiz
hocam.
Lazım yani.
Tabii inşallah. Kısaca böyle konuştuklarımızdaki bilimsel özellikle hassas noktaları bir özetleyecek olursak Mine tabakası dünyada elmastan sonraki en sert tabaka.
Doğru.
Bunu sağlayan embriyo gelişiminde hücreler akıl tecellisi göstererek ben diyor mu, diş dokusunu oluşturacağım deyip bir grup hücre bir araya geliyor ve özellikle kalsiyum elementini çok alıyor ve içindeki özel proteinlerle birçok bu konuda teori var ama net ortaya bu etmenler olmuş diye de söylenemiyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Çok sert bir tabaka olan mine tabakasını ama sadece diş dokusunun en üst kısmında oluşturuyor. Bunu oluşturan hücreler de oluşturduktan sonra yok oluyor. Ömür boyunca da insan o diş dokusunun baştan oluşmuş haliyle yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla tam ve eksiksiz bir şekilde baştan oluştu. Oluşamazsa eğer mine tabakası ondan sonra vücut ona müdahale edecek bir hücre kalmıyor. Ortadan yok oluyor. Yapan mühendis görevinden ayrılıyor. Yok oluyor yani. Aynı şekilde eğer dizilim o bulunan kuvvet çizgisinin üzerindeki diş dizilimleri yanlış bir şekilde dizilim olsa ki dişteki çeşitli bozukluklar yanlış dizilimler sonucunda rahatsızlıklar ortaya çıkıyor ve ortodonti bölümü ve birçok diğer diş ilimli bölümleri bunun üzerine zaten düzeltmek evet. üzerine kurulmuş vaziyette. Onun da tam ve eksiz bir şekilde dizilmiş olması lazım. Diş dediğimiz organ sindirim sisteminin ilk başlangıcı ağız. Eğer ağızda bu anlatılanlardan herhangi birisinde bir eksiklik olursa o zaman sindirim yapılamamış veya çok büyük oranda sekteye uğramış oluyor. O da organizmanın artık yaşayamayacağı manasına geliyor. Ve dolayısıyla en başından beri bir üstün ilim ve akılla biz buradaki bu projenin öyle anlaşılsın diye anlatalım. İşte Allah'ın tasarım yapmaya ihtiyacı yoktur ama biz anlaşılsın diye öyle anlatalım. Bu projedeki bu tasarımın mükemmeliyeti ancak bu çizgide olursa o zaman canlı yaşayabiliyor. Hatta mine dokusu diyoruz özellikle çünkü çok sert bir doku. Oksijenle reaksiyona girmediği için hatta yakılamıyor da, yanmıyor da. Elmastan sonraki en sert doku muazzam sağlam bir tabaka. Ancak bu tabaka sadece dişin diş etinden üst kısmında var. Yani hocam programın öncesinde ifade ettiğiniz gibi. Aynı tabaka aynı hücreler oluşturuyor. Fakat neden tam da çıkacağı yerin sınırı yani diş etinin altına doğru mine tabakası oluşmuyor. Yani orada da kalsiyum var. Ama o kadar sert bir yapı oluşturmuyor. Hücredeki hangi akıla biz hücreye mi bu aklı vereceğiz? Değil mi? Yani o sen dur sen çok sert bir tabakasın. Eğer etle temas edecek bir konuma seni yerleştirirsek oraya zarar verebilirsin diyen kim? O mine tabakasını orada sınırlandıran kim? İnşallah. Burada da çok büyük iman hakikatleri var.
Evet. Dediğim gibi yani çok güzel ifade ettiniz. Siz de teşekkür ediyorum. Şimdi bu kalsiyum ve elmaslar hep bahsettik. Şimdi kalsiyum malum işte ameroblastlar mine şeyini yaptıktan sonra orada kalsiyum apatit kristalleri halinde çökeliyor. Ve o sertliği de o kazandırıyor dişe. Tabii dişin minesinde öyle bir sertlik olması lazım. Ama sement kısmında, kök kısmında o sertlik olmaz. Olsa o zaman dişin kemikle olan bağlantısı oluşmaz.
Evet.
Ve onun içindir ki kalsiyum dişin oklüzal yüzünden işte vestibül yüzlerimiz dış yüzüne kadar iniyor ve arkasından diş etiyle birleştiği kole dediğimiz kısma kadar geliyor ve orada duruyor. Yani o mine tabakası orada bitiyor. Oradan aşağı devam etse o zaman çene kemiğiyle dişin kökü arasındaki bağlantı olmayacak.
Evet.
Demek ki burada bir ilim var ya, orada dur diyen bir ilim sahibi var yani.
Evet.
Yoksa aşağıya doğru ilenmiş olsa o zaman dişin köklerinin kemikle olan bağlantısı oluşmayacaktı. Bu tabi bir ilmin sonucu olduğunu görüyoruz ve bu ilmin sahibinde Cenab-ı Hak olduğunu hepimiz anlamış oluyoruz. Şimdi burada hep kalsiyumdan ve elmastan bahsettik. Aslında ben tabi bu konuyla alakalı elmas sözü çok geçtiği için şunu ifade etmek isterim. Malum biliyorsunuz elmas karbon atomundan karbondur.
Evet.
Şey de karbon, kömür de karbon.
Evet.
Şimdi ikisi de karbon. Ama biri elmas, biri kömür.
Evet.
Birinden tonlarca alsanız öbürünün belki bir gramı kadar da yetmez. Hatta şimdi Topkapı Sarayı'ndaki kaşıkçı elması
paha biçilemiyor.
Yani o kadar, şu kadarcık ne kadar büyüklüğü bilmiyorum ama büyüklüğündeki bir elmasa paha biçilemiyor. Şimdi peki o da karbon, o da karbon. İkisini de ateşe atsanız ikisi de yanacak. Kaşıkçı elmasını da atsanız yanar.
Yanar.
Çünkü kömür.
Evet.
Peki ona o kalsiyum yani o elmasa o özelliği kazandıran nedir? Sadece ve sadece atomların dizilişi.
Evet.
Yani kömürdeki karbon atomunun dizilişiyle elmasdaki karbon atomunun dizilişinin farklılığı. İşte onun için deniyor ki gerçek ilim sahibi eğer ilmi okumuş olduğu bilimi ve ona bağlı olarak Allah'ın varlığını kabul eder, inanır, görürse işte o insan aynen o elmas gibi bir değer kazanıyor. Evet, şimdi maşallah. Ebu Cehil de insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir insan.
Evet.
Ama biri kömür değerinde, biri elmastan daha kıymetli, teşbihi hata olmasında.
Evet, maşallah.
Şimdi o halde insanlar öyle. İnsanların değerini artıran, işte kömürden elmasa geçmesini sağlayan, işte bu ilimle Allah'ın varlığını bilmeleri ve onun varlığını okuyabilmeleri, bedendeki ayetleri görmeleri ve o ayetlerin ne anlama geldiğini, neyi ifade ettiklerini kavrayabilmeleri sonucunda oluşur. Bir insan ne kadar çok bunu kavrayabilirse, Allah'ın isimlerinin 99 isminin tecelliyatını bütün varlıklarda, işte hususen bedendeki ayetlerde ne kadar çok oranda görebilirse, o oranda elması değeri o kadar artacaktır. Aksi takdirde ne kadar ilim okursa okusun kömürden yükselemez, elmas bir türlü olamaz.
Evet, maşallah hocam. Ağzınıza sağlık. O zaman son olarak diş konusunda, diş sağlığı konusunda sizin tavsiyelerinizi de alalım. Zira mine tabakası dedik elmastan daha, yani elmastan sonraki en sağlam madde ama evet. Allah ona da bir hastalık, küçücük demiş, bakterileri musibet ederek onun da çürümesine...
İnsan aciz olduğu gibi mine de aciz.
Evet. İnsan aciziyetini hatırlatıyor evet. İnşallah. Bu konuda dişin çürümemesini en çok sağlayacak, en sağlıklı yani insan olarak insana
şimdi
neler tavsiye edebilir?
Cenab-ı Hak insanı en mükemmel şekilde yaratmış. Eşrefi mahlukat diyor. Kur'an'da da ayet-i kerimede ifade ediyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ takvim. Ben diyor insanı ahsen-i takvim en mükemmel şekilde halkettim diyor Cenab-ı Hak ifade ediyor. Şimdi bu kadar güzel, bu kadar mükemmel yaratılan insan kendisine bu bir emanet olarak verilmiş. Yani bu el benim, bu diş benim, bu beden benim diyemeyiz. Bize evet. Emanet olarak verilmiş. O halde biz emanetimize çok iyi bakmamız lazım. Bütün vücudumuzda olduğu gibi, tüm bedenimizdeki ayetlere en iyi şekilde bakmamız gerektiği gibi dişlerimize de bakacağız. Yapmamız gereken, tabii önce annelerimizin hamile olan annelerimizin hamilelik döneminde çocuğunun dişlerinin sağlıklı olması için o günden başlayacaklar. Hı, beslenmelerine dikkat edecekler vesaire. Arkasından doğduktan sonra çocuğun yine beslenmesine dikkat edilecek. Ondan sonra da bu beslenmeyle beraber biz ona bakacağız. Allah'ın verdiği emaneti temiz tutacağız. Bunun için de fırçalamak çok önemli. Fırçayı çok iyi kullanmamız lazım. Çünkü dişlerin üzerinde oluşan bakteri plakları dişlerin çürümesine sebep verir, olur. Bakteriler ağızda kaldığı zaman ağız çok güzel bir besi yeridir.
Evet.
Sizin de mesleğiniz biliyorsunuz. Evet. Çok güzel besi yeridir ve mikroorganizmalar, bakteriler çok kolay ürerler.
Evet.
Ve çok çabuk çoğalırlar. Çoğalan bu bakteriler asit üretirler ve o asit de o çok sağlam olan elmasın dahi kesemediği asitler o dişin minesini ne yapar? Zamanla. Yavaş yavaş kalsiyumu dekalsifiye ederek, kalsiyumu çözerek çürümesine sebebiyet verirler. Yine kalsiyum orada.
Evet.
Yani o sertliği kazandıran kalsiyumun asitler sertliğini bozarak dekalsifiye etmek suretiyle çürümesine sebebiyet verirler. Ve o zaman ne oldu? Biz o emaneti dikkatli kullanmamış olduk demektir. Onun için bize fırçalamayı öneririz. Ha bütün bunlara rağmen çürük falan oluşabilir. Bu doğaldır. Olduğu zaman da yapacağımız iş onunla ilgili hekim arkadaşlarımıza başvurmak suretiyle tedavilerini, koruyucu tedbirlerini almamız gerekiyor. Aksi takdirde o güzel nimetlerden istifade etmeden hayatımızı devam ettirmiş oluruz.
Evet, peki hocam. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Zahmet ettiniz, geldiniz inşallah. Evet sayın izleyicilerimiz, bugün de bedenimizdeki ayetler programımızın sonuna geldik. Tekrar hocamıza teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.